Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Enes Ali Kurt. Enes Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Dinleyenlerimiz tanıyordur artık size hocam daha önceki programlarımızdan. Kendisi dahiliye uzmanı. Enes Hocam geçen haftalarda, aylarda yaptığımız bir programımızda böyle bağırsak alışkanlıklarına başlayıp sonunu getiremeden bırakmış idik, hatırlarsınız. Aslında varmak istediğimiz nokta o değildi, orada kalmıştı diyeyim. Irritable bağırsak sendromundan bahsetmiştik. Bağırsak alışkanlıklarından, normallerinden, normal olmayanlarından bahsetmiş idik. Şimdi biraz daha sahici boyutu, daha ciddi hastalıklarından bahsedelim istiyoruz bu hafta. İnflamatuar bağırsak hastalıkları. Şimdi hocam başlamadan evvel bağırsak fonksiyonlarının normalini bir tanımlayabilir miyiz? Bunun normali ne ki? Anormali ne zaman şüphe edelim?
Geçen aslında programda da biraz bahsetmiştik. İshal veya diğerden bahsettik. Bir de kabızlıktan bahsettik hocam.
İshal neye denir? Diğer neye denir? Kabızlık neye denir?
Günlük normalde dışkılama sayımız bizim 3'ü aşmamalı. 3'ü aştığı zaman ishal diyoruz.
Günde?
Evet. Bir de kabızlık tanımı var. Kabızlıkta haftada 2 kez en az dışkılama olması lazım. 2 kezden az olursa da biz bu hastaya kabız diyoruz. Bizim şimdi bugünkü mevzumuz biraz ishal üzerinden gideceğiz.
Daha çok ishal, evet.
Evet, inflamatuar bağırsak
hastalığı. Peki hocam, kıvamın bir önemi var mı?
Evet, tabii. Yani ishal...
Hayır, sayı normal. Günde bir kere yapıyor ama çok cıvık yapıyor.
Cıvık olduğu halde de biz kıvam tutturamadığı halde de ona da ishal diyoruz.
Yani gramajın bir önemi var mı yetişkinde?
Gramaj olarak çok fazla bir önem yok. Çünkü tartmıyoruz. O artık eskide kalan şeyler, uygulamalar. Artık sayı ve şekil. Yani.
Biz de çocukta tartmıyoruz ama 10 gram ve 1 kilogram hesabı evet. İshal kriterini sağlar diyoruz.
Eskiden varmış öyle leğenlerle getirme durumu. Şimdi çok fazla kalmadı.
Neyse, isabet olmuş. Evet. Mümkünse sözel olarak anlaşmakta fayda var böyle bir durumda. Peki hocam, normalde günde 2-3 kereye kadar yapılabilir. Kıvamı alışıldık kıvamda normal miktarlarda olacak.
Ne sert olacak, keçi pisliği gibi, ne de böyle su gibi olacak. İkisinin arasında olacak. Normal kıvamda tek seferde mümkünse dışkılamaya biz normal dışkılama diyoruz.
Peki bu bahsettiğimiz inflamatuar bağırsak hastalıkları nasıl bir hastalıktır hocam? Neye benzer? Nereden şüphelenilir?
Yine geçen seferle Kore'yle biraz gidersek, geçen seferki hastalığa biraz psikojenik demiştik. Psikolojik, psikiyatrik faktörlerden etkilenen bir
burada
hastalık
da var
demiştik.
Mı?
Irritable demiştik, huzursuz bağırsak.
Tamam.
Burada o pek yok. Burada gerçekten ortada bir hastalık var. Sizin bahsettiğiniz gibi. Yani bir yangın var, yangı var. Bağırsağın kendi duvarına karşı, mukozasına karşı bir şey var, tepki var.
Şimdi hocam müsaade ederseniz ben küçük bir açıklama yapmak istiyorum burada. Bir türlü anlatamadığımız noktalardan biri belki bu. Hastalığın adı inflamatuar bağırsak hastalığı. Ya inflamatuar ne? O bölgede bir inflamasyon var.
Evet, bir iltihap var.
Var. İnflamasyonun Latince 4 şeyi vardır, işte meşhurdur. İşte şiş, sert, kızarık, fonksiyon kaybı olmuş gibi. Evet. Ama bunları yapan şey bazen mikrobik hastalıklar olur. Bazen vücut kendi kendine yapar. Bazen alerjik reaksiyon olur. Doğru. Bazen bir toksik madde olur. Bunların yaptığı şey inflamasyon denir. İnflamasyonun bir sebebi enfeksiyondur. Evet, ama tek sebebi bu değildir.
Evet, biri birini tetikleye edebilir. Burada mesela bu tip hastalıklarda bazı enfeksiyonlar da inflamasyonu tetikleyebiliyor. Evet. Yani burada ortada kendi hücrelerine, kendi bağırsağına karşı savaş var. Yani vücudumuz kendisi savaşı hazırlıyor ve kendisi topuyla, tüfeğiyle, bütün şeylerle atağa geçiyor. Ve orada adeta bir dış etken varmış gibi, başka bir enfeksiyon varmış, başka bir mikroorganizma varmış gibi oraya savaşıyor.
Peki nasıl oluyor bu? Yani insan kendini niye yabancı zannetmeye çalışır?
Bu işte. Yani bu değişik.
Zaten çözemediğimiz
evet, mekanizmayı anlaşamadığımız, anlatamadığımız veya bizim de bilmediğimiz şey aslında bu. Bu bir immün mekanizma. Ve burayı tetikleyen, bahsettiğimiz gibi, hem dış etmenler var, başlıca genetik faktörler var hocam. Yani annemizden ve babamızdan aldığımız genetik faktörler bu mekanizmayı oluşturuyor, temelini oluşturuyor. Sonra beslenme şartlarımız, işte dışarıdan alınan gıdalar ve üzerine eklenen enfeksiyonlar bu hastalığı tetikliyor, bir yerde başlatıyor.
Peki mesela benim ne kabahatim olabilir? Sigara içmek yapıyor mu mesela bunları?
Sigara içmek en başta gelen faktörlerden.
Galiba bir de koruyucu değil miydi? Özellikle attım onu ortaya.
Ama hiç polemik atmayalım hocam. Hiç atmayalım bence ortaya. Çünkü sigara inflamatuar bağırsak hastalıklarını kötüleştirdiği bilinmesi gerekir. Çünkü Crohn'la ülseratif kolit, bu bahsettiğimiz hastalıklar inflamatuar bağırsak hastalığının iki başlığı, Crohn ve ülseratif kolit. Crohn'a çok kötüdür, ülseratif kolite biraz daha iyidir sigara ama bazı tanımlanamayan arada kalan vakalar da olduğu için biz sigarayı hiçbir hastamıza önermiyoruz.
Tamam, başka böyle bir şey yok. Yok, peki sigaradan başka sigara kabahatimiz var mı?
Tabii ki bahsettiğimiz bazı enfeksiyonlar dedik. Hastalığın sebeplerinden.
Bazı enfeksiyon derken adı belli mi bunların?
Tabii yani Yersinia, Escherichia coli, Salmonella gibi birkaç tane enfeksiyon var başlıca. nedenlerden.
Bu Afrika seyahatlerinin falan olayla ilgisi var mı? O ilgilere ait mikroplar bunları yapıyor muydu?
Hocam tabii, yani hastayı karşımıza aldığımız zaman soracağımız şeylerden bir tanesi. Seyahat öykün var mı?
Ne olur tabii yani geçmiş. Afrika'ya gidip farklı bir mikrop mu bulup oluyor yoksa sinek
normal,
falan mı?
Normal floramız vardır ya hocam. Oturduğumuz yere alıştığımız şey, alıştığımız koltuk, alıştığımız yer. Biz de böyle başka bir yere seyahat gittiğimiz zaman bağırsak alıştığı floranın, alıştırdığı muhitin dışına çıkınca da hastalanabiliyor.
Yani orada, adı konmuş bir şey değil ama.
Değil ama işte oradaki sulardan, oradaki gıdalardan, oradaki havadan etkileniyor. Ve ondan sonra diyareye neden olabiliyor. Bunların çoğunluğu iyi huylu diyareler. Kendini sınırlayan, 3 haftaya geçmeyen diyareler olur. Ama bazen de böyle inflamatuar bağırsak hastalığını tetikleyen veya buna dönüşen vakalar olabiliyor. 3 haftanın üzerindeki ishallerde özellikle biz dikkat çekiyoruz.
Afrika'ya gittim geldim ishal oldum, hemen panik yapmayalım. Bir 2-3 hafta bekleyelim.
Evet, turist ishalidir büyük ihtimalle. Biraz bekleyelim ama o devam ediyorsa, kanlı dışkılamaya dönüyorsa, daha şiddetli ateşe dönüyorsa, işte kilo kaybını eşlik ediyorsa, bu tip daha ağır vakalarda o zaman inflamatuar bağırsak hastalığı akla gelmeli.
Aile bir özellik var mı hocam? Annemde babamda varsa beni ilgilendirir mi?
Annede babada varsa dediğimiz gibi yani genetik geçiş var. Hmm. Yaklaşık 10, %10 ihtimalle annede ve babada varsa sizde de olacaktır.
%10?
%10. Evet, çok yüksek bir rakam diyebilirse.
Peki başka hocam etiyolojide neler var hazırlayan faktör olarak?
İlaç kullanımı önemli. Ağrı kesiciler bazen inflamatuar bağırsak hastalıklarını taklit edebiliyorlar veya tetikleyebiliyorlar. Bizim basit kullandığımız ağrı kesiciler, kas gevşeticiler, bunlar da hastalığı tetikleyebiliyor.
Ya olayın özü şu zaten hocam. İlaç gerektiğinde kullanılması gereken şeyin adı ama bizim, evet, bir alıverelim diye alınıveriyor maalesef.
Evet. Yani hastalar karşımıza geldiği zaman ilaç anamnezini mutlaka alıyoruz. Ve sorduğumuz şeylerden bir tanesi de gece semptomları. İnflamatuar bağırsak hastalığında gece semptomları çok önemli hocam. Geceliğin eğer tuvalete kalkıyorsa bir insan mutat bir davranış değildir. Yani dışkılamak için kalkmaması lazım.
Kalkıyorsa bir problem var.
Bir problem olabilir. Soru işareti koymak lazım. Hele ishal gibi oluyorsa, kanlı dışkılaması varsa veya dışkısı geliyormuş gibi tuvalete gidip bir şey gelmiyorsa.
O zaman affedersin Enes hocam. Tabii. Şimdi altta yatan sebepleri koyduk kenara. Hı hı. Kim inflamatuar bağırsak hastalığından şüphelenmedi? Şu şikayetlerim var, bende olabilir mi acaba diye.
Yani şimdi Crohn ve ülseratif kolit olarak iki tane de hastalık dedik. Crohn hastalığında biraz daha karın ağrısı ön planda oluyor.
O zaman sadece Crohn konuşalım hocam bir müddet.
Crohn konuşalım. Hocam bence birlikte konuşalım. Çünkü hastaları çok ayrıntı olur. Yani Crohn ve ülseratif kolit başlığı ayrı ayrı açarsak hastaların kafası karışacaktır.
Peki Crohn hastalığı nedir?
Crohn hastalığı biraz daha bağırsağın tüm sistemini etkileyen, ağızdan anüse kadar, dışkılamanın son noktası, baş noktasından son noktasına kadar etkileyebilen bir hastalık. Her tarafı tutabiliyor. Her tarafta semptom ve şikayet verebiliyor. Daha çok karın ağrısıyla hastalar bize başvuruyorlar. Karın ağrısının yanında kanlı dışkılama olabiliyor.
Olmaya da biliyor.
Olmaya da biliyor.
Salt böyle müphem uzamış bir türlü adı konmamış karın ağrısından çıkar mı bu iş?
Çıkabiliyor. Nadir de olsa çıkabiliyor. Tabii bunun yanına sistemik semptomlar dedik ya az önce. Biraz daha hastanın düşkün olması lazım. Yani sadece karnım ağrıyor. Yıllardır karnım ağrıyor. Bu hasta büyük ihtimalle Crohn değildir. Eşlik eden bir kilo kaybı.
Peki.
Açıklanamayan bir kansızlık. Ondan sonra daha çok ateş eklenebilir. Bu da çok önemli şeylerden bir tanesi. Bir de genç hastalar hocam. Yani 18, hatta biraz daha geriletelim, 15 ile 30 yaş arasında bu şikayetler başlıyorsa. Bu kadar erken yaşlarda daha çok başlar. Bu inflamatuar bağırsak hastalıkları erken başlar. Geç yaşlarda başlaması pek nadirdir. Başlama ihtimali vardır. 6. dekattan yani 60. yaşlardan itibaren de başlayan Crohn hastalıkları var. Ama genellikle biz gençlerin hastalığı diyebiliriz.
Peki o zaman bu tip şikayetler genç yaşta ise öncelikle Crohn düşünülür.
Evet.
Ülseratif kolitler nasıl gidiyor hocam?
Ülseratif kolit hocam şöyle. Biraz daha bağırsan kalın bağırsak kısmını tutan hastalıklar.
Daha alt seviyede.
Daha alt seviyede. Evet, son 3 metresini tutan hastalıklar. Burada da daha çok son kısmı tuttuğu için kanlı dışkılamayla hastalar bize daha çok başvuruyorlar. Kanlı dışkılaması olan
mantığı uzun süreli, yani dışa yakın olduğu
evet,
için.
Evet, uzun süreli kanlı dışkılaması olan, 3 haftanın üzerinde ishalleri olan hastalarımızda yine inflamatuar bağırsak hastalıklarından ülseratif koliti düşünebiliriz, düşünmeliyiz.
Başka yani dediğiniz gibi şimdi, ateş olacak, karın ağrısı olacak, kanlı dışkılama olacak.
Evet, bunlar bahsettiğimiz bağırsak semptomları. Bir de bağırsağın dışında hastalıklar olabiliyor. Bizi şüphelendiren, yani sistemik semptomlar demişken. Mesela hastanın eklem ağrıları oluyor buna eşlik eden. Hastanın karın ağrısı var, aralıklı ishali var, ateşi oluyor bazen. Bazen de eklem ağrıları oluyor, eklemleri şişiyor. Mesela bu hastalarda düşünebiliriz. Yine makatında yani perianal dediğimiz anal bölgenin çevresinde bazı problemleri olabiliyor. Hastanın çatlakları olabiliyor.
Bunlar aslında kafayı da karıştırır.
Fistülleri
yani
olabiliyor.
Sırf çatlak olan bir hasta da kanlı dışkılama ve karın ağrısına gelebilir aslında.
Tabii işte orada hekimlik zaten devreye giriyor. Hmm. Hemoroid mi veya başka bir şey mi var onu...
Kafa karıştırır.
Ama bahsettiğim inflamatuar bağırsak hastalıkları çatlağa falan çok benzemiyor hocam. Yani hastalığa karşınıza geldiği zaman bunda başka bir şey var diyorsunuz. Yani o kilo kayıpları, evet daha düşkün ve daha mutsuz, anoreksik dediğimiz halsizliğin eklendiği, yani günlük işlerini bazen yapamayacak seviyelere gelebiliyorlar. Bu hastalar daha ciddi. Yani vurgulamak istediğim ciddiyet. Yani bu hasta daha ciddi hastalar ve daha ömür boyu süren.
Peki ülseratif kolitle kronun böyle bir şiddet farkı var mıdır? Ülseratif kolit daha ciddidir der misiniz?
Diyemeyiz. Kron biraz daha ciddidir.
Adamına göre bazısında evet, daha ciddi olabiliyor.
Kron genellikle biraz daha komplikasyonları fazla olduğundan, bu apsedir, fistüldür, işte eklem ağrısıdır veya karaciğer safra yollarıyla alakalı problemlerdir, göz hastalıkları. Bunlar kronda daha fazla görülüyor. Hmm. Ama ülseratif kolit olup da çok ciddi yan etkilerle
göz eklem bulguları
yapabilen veya daha bağırsak şikayetleri daha fazla olan ve cerrahiye vermek durumunda kaldığımız hastalar olabiliyor.
Peki. Şimdi böyle anladığımız kadarıyla genel durum bozukluğu başta olmak üzere karın ağrıları ve tekrarlayan ishaller, kronik ishaller varsa bir dahiliye hekimine başvuracağız.
Evet.
Geldi hastamız, şüphe ettik hocam. Neyle başlıyoruz? Tahlil, tetkik, muayenede neye
dikkat etmek gerekiyor? İşte bu tıbbi geçmişini ve anamnezini aldıktan sonra, hastanın öyküsünü dinledikten sonra genellikle.
Öyküde de ilaç kullanımı var mı? Enfeksiyon var mı?
Seyahat öyküsü var mı?
Aile öyküsü.
Bravo. Gece semptomları var mı bir de dedik. Onlar
yani bana... bir adam gece büyük abdestini yapmak üzere kalkıyorsa uykudan kesin bir problem vardır.
Evet, yani ya psikolojik bir problem vardır ya da organik bir neden bulunması, araştırılması gerekiyor hatta.
Peki hocam, buyurun, hasta önünüzde, ne yapalım, ne tetkik isteyelim?
En basit kan sayımından başlayacağız bir kere.
Kansızlık bir ek bulgu olabilir.
Muhakkak, evet.
İltihap hücrelerinin artışında bir ek bulgu olabilir.
İşte bir de CRP dediğimiz, hastaların artık çok sık duyduğu, enfeksiyonu gösteren, enflamasyonu gösteren bir belirteç var. Onu
peki
isteyebiliriz. Bunun yanında işte dışkıda yapılan bazı testler var. Yeni çıkan testler var.
Neler var hocam?
Kalprotektin diye bir şey.
Çok yol gösteriyor mu?
Çok yol gösteriyor bence. Irritable bağırsak sendromu dedik ya, daha basit olması.
Onlar da mesela yükseliyor mu?
Yükselmemekle birlikte burada
çok
yükseliyor.
Çok bariz yükseliyor.
Yükseliyor.
Şimdi hocam, bu tetkiklerin kötüye kullanımı biraz fazla böyle bizim gündemimizde yer alıyor. Maalesef bizde şey var. Yeni doğan çocuklarda gaz sancısı çok sık görülür. Neredeyse her çocukta olur.
Evet.
Nadiren besin alerjisinde olur.
Evet.
Besin alerjilerinde kalprotektin bakalım ekibi vardır. Ya yani bu doğru bir şey değildir. Besin alerjisi tanısı koymakta zaten tanı koydurucu değeri yoktur. Maliyeti çok yüksektir. Bir gayet de hoş bir tabir vardı kalprotektin için. Bağırsakların sedimentasyonudur diyor. Kalprotektin yükseldi. Ne oldu? Ya bağırsakta bir şey var. Ben hastalarımı anlatırken diyorum ki, araba kullanıyorsanız ön panelde hararet göstergesi var. Bu arttı. Arttı, bir problem var da ne var? Hiçbir şey göstermez.
İnflamasyon var dedik ya.
Var.
İşte o inflamasyon var.
Yetişkinde bağırsak kanserini ifade eder. Bebekte işte besin alerjisini ifade eder. Orta yaşta inflamatuar hastalık. Ama hiçbir şey ifade etmez aslında.
İnflamatuar bağırsak hastalıklarını birkaç kat daha bariz bir şekilde arttığı için bize orada bir...
Hastayı ciddiye alın mesajı alırız.
Mesajı alırız mutlaka. Yani o öykü vesaire gibi diğer şeylerle beraber değerlendiririz. Tabii basit bir dışkı mikroskopisi yapmak da çok değerlidir, kıymetlidir. Yani orada bir enfeksiyon mikrofonu var mı yok mu diye tabii bakılır. Kan var mı diye dışkıda bakılır.
Kan göze görülecek kadar çok mu olur?
Olmak zorunda değil.
Varsa ama daha önceden düşürürüz.
Tabii. Yani o ülseratif kolit dediğimiz, hani bağırsağın tam son noktalarını tutan hastalık var ya, işte orada daha çok kanlı dışkılamayla geliyor hasta.
Başta sormam gereken bir soruydu belki ama şu an niye seviyorum, merak hasta oldu ben de. Evet hocam.
Buyur.
Sırt görüyor musunuz? Mesela haftada bir tane gelir mi? Sıfır evet, tanılı hasta.
Hocam şöyle ya, bir oran verecek olursak bu hastalığın sıklığı 10 binde 1.
10 binde 1, milyonda?
Milyona çıkarsak işte...
Zor olacak hocam. 10 binde 1, 100 binde 10, milyonda 100.
100, evet. Yani 70 milyonda 70 bin gibi bir sayıda şey olması lazım.
Ciddi rakam yani.
İnflamatuar bağırsak hastası olması lazım. Yani 50 binle 100 bin arasında Türkiye'de hasta var diyebiliriz.
Tanı konabiliyor mu doğru düzgün peki? Mesela çölyakla ilgili böyle bir şey duymuştum. Tanı konabilen her hastaya karşılık koyamadığımız 70-80 hastamız var. Yani çok hastalık koyabiliyoruz diye.
Bu hastanın da kesin bir tanısı yok. Yani şunu yaptım, şu testi yaptım değil. Birkaç testi birlikte değerlendiriyoruz. İşte bu şey. Bir de arkasından şimdi gelecek olan kolonoskopi var ya.
Asıl yani. Esas
çok
olan
değerli.
Orada.
Esas orada hakikaten. Yani o kolonoskopi yapmak lazım. Orada
peki,
gelecek.
Peki o tamam.
Duvar
en son hocam. Arada başka bir şey var mı? Ultrason yol gösterir mi mesela? Film çekelim mi?
Tomografiler yol gösterir. Ultrasonlar, deneyimli ultrasonlar. Deneyimli ellerde yapılan ultrason gerçekten yani tomografiden bazen daha kıymetli bilgiler veriyorlar. Bağırsak kalınlaşması veya
ama cidden çok sevdiğimiz bir şey için böyle bir rapor gibi ne düşünüyoruz? Öncelikle tümör, kanser falan geliyor herhalde aklımıza.
Evet. Ama inflamatuar bağırsak da bambaşka bir şey.
O zaman hiç bu işe girmeden direkt kolonoskopiye gitsek daha hayırlı olacak kimse. Yani değilse de bari kanser olmadığını bilip çıkarım.
Kolonoskopiye gidecek hastalar. Tabii
gidecek.
Bu hastalar gidecek. 3 haftanın üzerindeki bir ishali siz kolonoskopi yapmadan evöliye yani edemezsiniz. Araştırmayı tamamlayamazsınız diyelim.
Peki geldik mi hocam? Şimdi kolonoskopi mi yapacağız?
Kolonoskopi yapılacak, evet.
Başından sonuna bir bahsedebilir miyiz hocam? Kolonoskopi dediğiniz nedir? Nasıl yapılır? Zor mudur? Ağrı verir mi? Hazırlık gerekir mi?
Evet, yani hastalara 3 günlük bir diyet çok önemli burada. Bağırsak temizliğiyle başlıyoruz.
3 gün?
Evet, 3 günlük bir diyet.
Sonra?
Posasız diyetle başlanır. Ondan sonra bazı ilaçlar takviye edilir. Hastanın bağırsağını temizlemesi, dışkıya atması
sağlanır. Ama benim babama da çekilmişti hocam. Yapılırken o bağırsak temizliği fazla yapmışız. Tansiyon düştü, kafası kırıldı. Tomograf çekmemiz gerekti.
Yaşlılarda pek problem hocam.
Yani.
Evet, ama bağırsak temizliği yapılmamış bir kolonoskopinin de
kıymeti yok.
Yok.
Temizliği yaptık. Sabaha çıkardı, gelin dediler. Geldik. Zaten yani, bağırsaklar bomboş.
Evet, bazen sakinleştirici gerekebiliyor hastalara.
Peki.
Genel anestezi çoğunlukla önerilmiyor. Anestezi maddesi çünkü yan etkilerinden dolayı sedatif verilerek hasta işleme alınıyor. Yani işlem durumuna göre 10 dakikadan yarım saate kadar değişebilen.
Görülerek bağırsak iç yüzü ne kadar içeri gidiliyor hocam?
Yani bizim kalın bağırsak 3 metre. Pardon özür dilerim 1,5 metre. İnce bağırsak 3 metre. 1,5 metre muhakkak gidiyorsunuz. Ondan sonra da biraz ince bağırsağa doğru da girip oraya bakmak daha...
Termine biliyorum bir özelliği vardı kronolarda herhalde.
Evet, özellikle kronolarda oraya görüp oradan biyopsi alınabiliyorsa çok daha iyi sonuçlar veriyor.
Bir şey görebilir doktor arkadaşımız burada, adını söyleyebilir direkt. Doğru. Ama bakar ki her yer şüpheli veya temiz.
Oradan parça alır o zaman.
Farklı yerlerden.
Evet, 5 kadrandan özellikle alınmasını istiyoruz kolonda.
Peki.
İnce bağırsakta da 2 kadrandan biyopsi yapılmasını istiyoruz.
Biyopsilerde alındı, çıkıldı. Dendi ki muhtemelen tadı bu veya hiçbir tanı koyamadık. Patolojiyi bekliyoruz.
Patoloji sonucunu bekliyoruz. İşte burada yani bahsettiğimiz gibi hasta geldi karşımıza. Bir semptomların şikayetlerini öğrendik. Kan tahlillerini yaptık. Ondan sonra kolonoskopisini yaptık. İçeriden bir de baktık gördük. Ondan sonra bir de en son patoloğun tanısını gördük. Bu dördünü toplayıp neticede bir tanı koyuyoruz hastaya.
Ama hepsi negatif olsa patolog bu ülseratif bağırsak, inflamatuar bağırsak hastası dese... Sanki onun sözü her şeyden kıymetli gibi olacak.
Hocam denemiyor. Bu hastalıklarda denemiyor. Hmm. Bu hastalıklarda size patolog bazı bilgiler veriyor. Bazı düzensizliklerden bahsediyor. Ama netice-i kelam son sözü sizi söylemenizi bekliyor. Yani inflamatuar bağırsak hastalığı var mı yok mu? Onun kararını hekim veriyor.
Peki. Karar verdik. Hastamız inflamatuar bağırsak hastalığı an itibariyle.
Evet.
Ne bekliyor bizi?
Bir kere yaşam boyu bir farkındalık bekliyor. Yaşam boyu bir tedavi bekliyor. Yaşam boyu...
Yaşam şekli değişikliği bekliyor.
Ve hekimle daha sıkı bir irtibat artık bundan sonra hayat boyu. Onu bekliyor. Yaşam boyu hastaneye uğraması, sık uğraması gerekiyor. Bir kere ciddi bir hastalığın olduğunu farkında olacak hasta bundan sonra.
Bu hastalık ömür boyu gitmeyecek kesin mi hocam? İnflamatuar bağırsak hastalığı.
Ömür boyu gidecek.
Yani vücuttan gitmeyecek, vücutta kalacak anlamında.
Tamam, tam tersi ben de almıştım. Evet, ömür boyu gitmeyecek, evet, vücutta kalacak bir hastalık. Ama şöyle olacak yani sürekli ben hasta mı olacağım? Hayır, remisyon dediğimiz hastalığın baskılandığı dönemler olacak. Hastalığın aktifleştiği daha fazla ishalle, karın ağrısıyla, kanlı dışkılamayla gelen vakalar olacak. Böyle hayat boyu sürecek. Genellikle ilerleyen yıllarda hastalık baskılanır. Gençlik yıllarında daha ilerleyebilir.
Her şey yapma, daha sıkıntılı aslında. Böyle aktif çalışma hayatına falan ciddi zorluk oluşturuyor muhtemelen.
Olabiliyor gerçekten. Çalışma hayatını özellikle etkiliyor. Ama buralarda tavsiyeler vereceğiz zaten. Yavaş yavaş tedavilere girebiliriz belki.
Tavsiyelerle tedavileri şimdi ikinci kısma bırakalım hocam. Birinci kısmımız bitmek üzere. Son dakikalarımıza geldik. Şimdi müsaadenizle ben bir toparlamış olayım. Özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz şey bağırsağın iç yüzünün bir şekilde harap olmasıdır. İnflamasyona maruz kalmasıdır. Bu bazen bir mikrobik hastalık, bazen otoimmün dediğimiz vücudun kendi kendine yaptığı bir süreç. Bazen ki bizim dinleyenlerimiz sigara içmez ama sigara gibi etkenlerle tetiklenebilir. Bazen kullanılan ilaçlar bunları yapar.
Doğru.
Ama özellikle bir dinleyenimizi bu ilgilendirmez esas itibariyle. Ne zaman endişe etmeliyiz? Karın ağrıları, uzamış ishaller, özellikle kanlı ishaller çok anlamlıdır. Aile öykünüz varsa, seyahat öykünüz varsa, geçirilmiş hastalığın devamında olması söz konusu ise özellikle ciddiye alınmalıdır. Bu şikayette işte bir aile hekimi arkadaşımıza müracaat edilebilir. Oradan bir dahiliye uzmanına sevk edilebilir.
Tabii.
İlk yapılacak işlemler kan tahlilidir. Bu kanda bir mikrobik hastalık var mı, iltihap bir durum var mı bakılır. Ultrason, tomografi gibi yan tetkikler düşünülebilir ama kalıcı şey öncelikle hekimin takdiri ve sizden anladığınız ve daha sonra yapılması planlanan kolonoskopi sonucunda çıkacak patoloji sonucudur. Tanıyı aldıysanız eğer ömür boyu bu hastalıkla birlikte yaşayacağınız anlamına gelir. Bu süreci nasıl yöneteceğimizi ikinci kısımda dinleyeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz Bir Nefes Saat programında bu haftaki program konumuz dahiliye uzmanı Enes Ali Kurt idi. Kendisine inflamatuar bağırsak hastalıkları başlığı altında başladık. İkinci bölümde devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu ilk bölüm kaçıran dinleyenlerimiz için Doktor Enes Ali Kurt, dahiliye uzmanı. Kendisiyle İnflamatuar bağırsak hastalıkları nedir? Uzamış ishaller, kanlı ishaller gibi bir başlık altında başlamış idik. Hocam ilk bölümü artık arşivden de dinleyebilir dinleyenlerimiz. Bir yere kadar geldik. Tanıyı koyduk. Hastamız inflamatuar bağırsak hastalığı. Evet. Öncelikle bir ayrı verelim artık. Ülseratif kolit mi, kron mu? Burada mı söylememiz gerekiyor?
Evet. Yani bu kolonoskopik incelemeler hastanın şikayetlerinden ve total olarak hülasa değerlendirdiğimiz zaman hastaya bir tanı koyuyoruz.
Koyuyor muyuz kesin? Yani illa ki kolit, ülseratif kolit ve kron diyebiliyor musunuz? Arada kaldıklarınız var mı?
Evet, ona işte indetermine dediğimiz tanımlanamayan.
Ha bir de orta karar
orta
var.
Orta kararlar var. İşte onlar da yine tedaviler genellikle ortak olduğundan artık illa tek bir adlandırma yapalım ondan sonra onun tedavisini verelim diye bir şartımız yok.
Ha kron mu kolit mi çok da önemli değil
evet,
aslında.
Hastanın şikayetleri hastanın o sıradaki semptomların ciddiyeti önemli.
Peki.
Tedavi seçeneklerinin açısından.
Peki tedavi o zaman buyurunuz. Önce genel tavsiyelerle başlayalım Enes Hocam.
Evet yani hasta geldiği zaman hastalığın şiddetine, yaygınlığına, dışkılama sayısına, kanlı olmasına veya işte gece semptomlarının olup olmamasına göre.
Skorlamamız var.
Skorlamamız var. Evet o skorlara göre o çok ayrıntı olduğu için oraya girmeye gerek yok. Skorlamanın derecesine göre hastaya bir tedavi seçeneği sunuyoruz.
Hafif orta ağır.
Hafif orta ağır diye başlıyoruz. İşte hafif hastalıklarda. Burada önemli olan steroid verip vermeyeceğimiz hastalığın başlangıcında.
Kortizon hormonu evet, verecek
kortizon
miyiz dışarıdan?
Verecek miyiz? Kortizon bu mucizevi bir ilaç aslında.
Ama aynı zamanda da hastaların en çok korktuğu ilaç.
Hastaların çok korktuğu.
Ama en çok işe yarayan ilaç.
En çok işe yarayan ilaç. O işte yangını söndürecek birinci ajan. Ne diyelim? Köpük diyebilir miyiz?
Her şey diyebiliriz.
Evet, yani su o direkt. Tutulan şey işte köpük, su, steroid. Ondan sonra yangın bittikten sonra ama... Yani söndükten sonra onu sıkmaya devam etmemek lazım. Orada bir şey.
Sıkarsanız yangını tetikliyor bu sefer.
Evet, yangını tetikliyor veya başka şeyler yapabiliyor. İşte yan etkilerine neden olabiliyor. Belki yan etkilerden kısaca bahsedebiliriz.
Öncelikle kortizon. Şimdi hafiflere kortizon veriyoruz mu vermiyoruz mu hocam onu anlayalım.
Hafiflere mi hocam?
Evet.
Hafiflere devrilen başka ilaçlar var.
Daha basit mi?
Daha basit. 5 asa preparatları denilen ilaçlar var.
Aspirin amcaoğulları mıydı bunlar hocam?
Aspirin amcaoğlu diye.
Piyasa adıyla söylemiş evet, bulduk
evet,
ama.
Evet, aspirin amcaoğulları. Onlarla başlayıp takip ettiğimiz hastalar var. Ki bunlar daha çok ülseratif kolit vakaları. Yani kolonun bir kısmını, erken kısmını tutan kolitler. Bunların birkaç tane formu var. Oral alınan formu var. Ağızdan alınan veya rektal alınan, makattan alınan fitil formları var. Aynı peki. Zamanda makattan alınan laman formları var.
İlaca yanıta mı bakıyoruz daha sonra hocam peki?
İlaca yanıta göre ondan sonra kortizon ekleyip eklemeyeceğimize karar veriyoruz.
Ha, fayda gördü görmedi buradan anlayacağız meseleyi.
Tabii.
Peki hocam direkt ilaca girdiniz de mesela beslenmeyi falan düzenlesek daha önemli değil miydi?
Değil.
Burada ha, direkt ilaç mı vereceğiz?
Burada değil hocam. Yani o peki. IBS ile IBH arasında fark işte bu. Irritable bağırsak sendromu demiştik ya geçen programda. Orada alınan gıdalar çok önemliyken burada o kadar önemli değil. Burada önemli olan birinci ilaçlar. Medikal tedavi yani.
Peki ilaçlara başladık. Ne zaman kontrol edelim?
Ya ilk başta tabii sık bir kontrol lazım. Birinci hafta, ikinci hafta,
dördüncü hafta. Yani bir hafta sonra düzelme bekler misiniz hastada?
Verilen ilacın yoğunluğuna göre evet. Yani bir haftada semptomların azalması lazım. En azından yarı yarıya.
Azalmıyorsa da tanı şüpheli diyorsunuz bu sefer.
Tanı şüpheli veya tedavi eksik. O zaman
işte, bir üst segmente geçelim.
Bir üst segmente geçelim. Kortizonları kullanalım. Kortizonları kullandık yetmedi.
Ama hocam onu da kullanınca midesini bozar diyorsunuz. Hem de yani burada veriyorsunuz.
Yani midesini bozuyorsa hocam mide kolajıyla birlikte verelim onu.
Ha, bir yolu var yani.
bir yolu var. Ondan sonra hastayı takip ediyoruz tabii. Kortizon verdiğimiz hastaları öyle hemen bırakamıyoruz. İşte şekerli yeme, diyabet hastası olursun, efendim tuzsuz ye, hipertansiyon olursun.
İki, başka hocam?
İki, işte uyku düzenin bozulabilir, dikkat et.
Ruh durumu da bozuyor galiba
ruh
biraz.
Ruh durumu bozuyor, evet.
Zaten ruh durumu da bağırsakları bozuyor.
Psikotik, evet.
Hocam bunların hepsi yani yumurta tavuk mevzuna girdi sanki.
Ruh durumu bozan da öbür hastalık.
İnflamatuar bağırsak
mı? İrritable bağırsak.
İrritable bağırsak.
Evet, inflamatuar ruhla falan çok ilgilenmiyor. Orada başka bir yangın var.
Peki, elle tutulur sebepler.
Evet, orada başka bir şey var, evet. İşte steroidden bahsettik yan etkilerinden. Akne yapabiliyor çok güzel. Yüzde şişme yapabiliyor. Bacaklarda ödem yapabiliyor.
Kemik erimesi yapıyor.
Kemik erimesi yapıyor. Ciddi komplikasyonlardan bir tanesi. Miyopati dediğimiz kasklarda erimeler yapabiliyor.
İşin kötü tarafı hocam. Evet. İnflamatuar bağırsak hastalığının sistemik bulguları da aslında bunlar gene.
Evet var evet. Ortaklaşıyorlar aslında.
Yani aslında elimizi sürsek bir türlü sürmesek bir türlü.
Dengeli süreceğiz işte hocam. Yani bunun süresi çok önemli. Kortizondan başlayıp mümkün mertebe en kısa zamanda kesmek. Buradaki mesaj vermemiz gereken mesaj bu.
Bir hafta mı 5 hafta mı en kısa dediğinizde?
Değil hocam. 2 aya kadar 3 aya kadar devam edebiliyor kortizon ama azaltarak dozlarını devam ediyoruz.
Peki.
İşte burada yanına eklenecek başka tedaviler var ki bunlara biz immün modülatör diyoruz. Bunların ticari isimlerini zaten söylemiyoruz ama işte temel olarak azatioprin ve metotreksat olarak ikiye ayrılıyor bunlar.
Bunlar kanserde de kullanılan
bunlar
ilaçlar.
Bunlar kanserde de kullanılan bir ilaçlar ve tedaviyi baskılamada, durdurmada Arkasında hani tedbirler, yangında olan tedbirlere geldik şimdi. Tedbir olarak bunları veriyoruz ilaçları. Daha çok, bir daha tekrarlamasın diye, hastalık bir daha atak yapmasın diye.
Peki.
Veriyoruz fakat atak da yapabiliyor. Hmm. Atak yaptığı zaman araya tekrar işte o köpükle giriyoruz, kortizondan araya giriyoruz. Ve arkasında bu sefer daha ciddi ilaçları veriyoruz. Bu daha ciddi ilaçlardan kastığımız da biyolojikler. Hani hedefe yönelik tedaviler falan de hastalar verebilirler ya.
Yeni icat.
Yeni ilaç, yeni icatlar, işte hedefe yönelik ilaçlar. Bunlardan verebiliyoruz. Ki bunlar biraz daha ağır tedaviler. Daha sıkı takip gerektiren tedaviler. Bunların da damardan verilen formları var. İşte cilt altına uygulanan formları var. Bunlardan veriyoruz.
Hasılı uzun ömür boyu sürecek, arttırıp azaltmayla gidecek. Tabii. Kesinlikle hekimin bile çok düşünerek karar vermesi gereken bir konu
tabii.
Bu. İlaç mevzuu.
Tabii tabii. Mesela işte ilaçlarda verdiğimiz vakalar var. Bazı sayılı seçili vakalarda hasta karşınıza geldikten sonra yaşı ve komplikasyonlarına göre direkt cerrahiye veriyorsunuz bazı hastalar. Yani kortizonla biraz baskılayıp ondan sonra cerrahiye verilen bağırsan bir kısmını veya tamamını çıkartın dediğimiz vakalarda
hocam,
oluyor.
Hocam oraya gitmeden evet. Bir mesajı tekrar böyle vurgulu vermiş olalım.
Tamam.
Evet, kortizon birçok yan etkisi olan bir ilaçtır. Hı-hı. Mide bağırsak sisteminde en çok yan etki yaptığı yerlerden biridir. Hı-hı. Ancak hastalığın doğası, tabiatı itibariyle inflamatuar bir hastalıkta kortizon birinci ilaçtır.
Doğru.
Mantıken. Evet. Altı üstü artık teknik ayrıntı dinleyenlerimiz çok değil ama böyle bir şey de var. Peki ilaç tedavisi bir yere kadar geldik, olmayacağına kanaat getirdik ya da hasta çok kötü vaziyette geldi, hiç bekletmedik. Cerrahi ne yapacak hocam, burayı neyi tamir edecek?
Oradaki hasarlı dokuyu çıkartacak. Oradaki yangını komple dışarı alacak yani.
Sonra başka bölgelerde yangını çıkarsa?
Yani burada çok sempatik bir şey olmayacak ama cerrahiye giden vakalarımızın %50'si yarısı tekrar cerrahiye gidiyor. %50 ve üzerinde.
Bir de önce bağırsan bir kısmını aldınız, o da ciddi problemden çıkacak sonra.
Evet ama hastalarımız buna alışıyorlar. Yani stoma dediğimiz şeyler, cilt bağırsağı dışarıya bağlama yöntemleri ve poşet kullanan bazı hastalarımız
çok
var.
Çok başınıza geliyor mu hocam? Mesela 100 tane inflamatör bağırsak hastalığının kaçı cerrahiye gider? 5'i mi 10'u mu? Yaklaşık.
%20'si.
Oo, çokmuş hocam ya.
Gider. Evet, hayatlarında giderler. Bir kez giderler. Tabii burada cerrahi operasyon derken hemen bağırsağını hemen dışarı çıkartalım, bağırsaksız kalsın. Bu da bir cerrahi operasyon ama bahsettiğimiz hani perianal dediğimiz apseler, işte fistüller, onları kapatmak için yapılan işlemler de cerrahi işlem.
Daha onlar basit da sıkıntı yok. Gibi. Onlar yani zaten normal her insanda olabilecek şeyler aslında. Yani bu inflamatör bağırsak hastalığının bir eşleniği olarak belki çok korkmamak lazım.
Evet,
ama.
Evet, bazen çok ciddi işte apseler büyüyebiliyor veya fistüllerle birkaç tane komplike olabiliyor ama tabii bu da hastalığın daha ciddi boyutlarda olduğunu gösteriyor. O fistüllü olan hastalarımızda biz biraz daha erken bu biyolojik tedaviler dedik ya, daha ağır tedaviler, onları daha erken vermeyi düşünüyoruz.
Peki hocam anlaşıldı. Yani ciddi bir tedavi uygulanacak. Bu belli oldu. Medikal ya da cerrahi. Hı-hı. Burada hastalarımız zaten hekimine tabi oluyor ve devam ediyor. Hastaya düşen hiçbir şey yok hocam. Yani hasta sadece gelip ilacını alıp gidecek mi? Yaşam şeklini değiştirse, yeme içme alışkanlığını değiştirse, bence, sigarayı zaten bıraktı.
Bence birincisi hastalığını kabullenmesi.
Ömür boyu biz böyleyiz.
Evet. Bu hastalıkla yaşayacağım. Bunu kabullenecek.
Bu misafir ayda 3 ay gün mü gelir, 5 gün mü gelir onu bekliyoruz.
Evet. Evet. Gelebilir ve 6 ay hiç gelmeyebilir, birkaç yıl gelmeyebilir ama gelebilir.
10 yıl gelmeyeni var mı mesela?
Var. Evet, ülseratif kolitlerin bazı basit vakaları olabiliyor. Onlar 10 yıl hiç tedavisiz.
Neyse o imkanımız.
Evet, vakalar olabiliyor. Yani hasta bilecek bu hastalık bana psikolojik veya işte stres faktörlerinden dolayı gelmedi. Yani bu genetik olarak geldi bana. Üzerine eklenen enfeksiyonlar olabilir ama benim yapabileceğim burada bir şey yoktu. Bu hastalığı bir kere kabul edecek.
Peki.
Bu hastalığı kabul ettikten sonra hekimle olan iletişimini mümkün mertebe sıkı tutacak.
Bir de bu konuda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz hocam. Yani kronik hastalıkların takibinde hekimle ilişkiyi düzenli ve dikkatli tutmak lazım ama evet. Hekim gidiyor, kurum kalıyor. Böyle olunca daha çok acaba kurumla ilişkiyi düzgün tutmak demek daha doğru olur.
Orada şuna dikkat etmek lazım. Hekimlerin önlerinde dosyalar olur. Artık bilgisayar ortamında da olabilir bu, artık elektronik ortamda da olabilir ama bir dosyası olması lazım. Yani hastanın orada bir klasörünün kendine ait bir yerinin olması lazım. Orada hekimler geçirdi, insanlar geçici neticede ama orada olan dosya kalıcı oluyor. Takip için çok önemli. Biz işte ilk hastalığın olduğu dönemlerde bir inkar dönemi, red dönemi, kızgınlık, kırgınlık vesaire olabiliyor, küskünlük, inkar dönemi ama ondan sonra kabullenme dönemi geldikten sonra tedaviye de uyum sağlarsa o zaman en başarılı vakalar bunlar oluyor işte.
Peki. Şimdi hocam benim özellikle böyle anlamak istediğim nokta şu. Medikal ya da cerrahi tedaviye başladık. Takip ve kontrole gittik. Belli dönemlerde artıp azalan ilaçlar kullandık. Ameliyat olduk olmadık neyse.
Evet.
Bunlar bitti.
Evet.
İlla ki böyle mi çıkar bu? Mesela uzamış ishalle gelen hastalarda başka ne çıkabilir? Daha masum bir şey çıkmaz mı?
Çıkabilir. Yani mesela 3 haftanın üzerindeki ishallerden bahsediyoruz galiba şu an.
Onları mesela ayırırsanız aklımıza gelecek iyi şeyler yok mu hiç?
İyi şeyler evet. Yani Birincisi enfeksiyonlar. Onların tedavileri var. Antibiyotik tedavilerinden sonra hastalar düzeliyorlar. İkincisi bizim çölyak hastalığından bahsedebiliriz belki. Çölyak hastalığı.
Kısaca en azından hocam. Memleketimizin sık görülen bir problem olarak.
Gluten enteropatisi dediğimiz işte buğdaya, arpaya, yulafa, çavdara karşı olan bağırsağın yine enflamasyonu, yine bir cevabı, aşırı yanıtı var.
O da böyle uzamış ishaller
gibi. Uzamış ishaller yapabiliyor. İşte geçen hafta bahsettiğimiz IBS dediğimiz hastalıklar, irritable bağırsaklarda yine ishalle gidebiliyor. Pankreas hastalıklarının bir kısmı ishalle gelebiliyor.
Özellikle böyle sindirim sistemi bozukluğu yapacak.
Sindirim sistemi kronik pankreatitler yapabiliyor. Tirotoksikoz dediğimiz endokrin hastalıkları, yani
tiroid
bezinin fazla çalışması da yapabiliyor.
Peki bunları nasıl ayırırız hocam? Ne olursa rahat olmalıyız. Mesela tirotoksikozda ilave ne olur?
Tirotoksikozun mesela tedavi verdikten sonra bağırsak şikayetlerinin gerilemesini bekliyoruz. Onlar basit hap tedavileriyle düzelebiliyor.
Yani asıl tedavi edebiliyoruz.
Evet, bağırsak primer hastalığı değil neticede bu.
Tamam.
Veya işte pankreasın bir iltihabını düzelttikten sonra ishal gerileyebilir. İşte efendim ne diyelim, yine HIV ishal nedenlerinden bir tanesi de şimdi aklımıza gelen şeylerden bir tanesi. HIV yani AIDS hastalığı.
AIDS hastalığı çok sık görünmüyor herhalde
evet,
ama.
Evet görünmüyor ama görüldüğü zaman işte ishal yapabiliyor. Onu tedavi edildiği
uzamış
zaman.
Uzamış ishal onu tedavi etmek mümkün mü ki hocam?
Yani ediliyor hocam, artık yeni çıkan ilaçlar var ya, yani en azından baskılanabiliyor.
Ya biz en azından daha basit bir şeyler söyleyeyim içimiz serinlesin dedim hocam, dediğiniz AIDS oldu bize.
Ya içimiz serinletecek ne var ishalde? Basit.
Tüfisleri var
evet. Bir tane iki tane tablet verip tedavi ettiğimiz vakalar var tabii ki yani.
İçiniz kararmasın anlamda hocam.
Kararmasın eyvallah. Ama konunun ciddiyetine vurgulamak gerekirse ishal bizim bahsettiğimiz bugünkü konumuz irritable bağırsak hastalığı değil de inflamatuar bağırsak hastalığı olduğu için orada biraz daha ciddiye alınmasını vurguluyorum ben hep. Yani hastalığı kabul edin, ondan sonra hekimle irtibatınızı koruyun. Hekimle veya kurumla artık bu.
Peki bu kolonoskopiden bir kaçınma meselesi vardır, insanlar yaptırmak istemez.
Hocam sanki bugün bu zamanda pek tam tersi. Yani bir kolonoskopi yaptırsam diye aslında geliyor.
Öyle mi? İyi maşallah. Öyleyse güzel.
Yani güzel mi güzel değil mi? Burada da bir soru işareti var.
Ya abartmasınlar ama evet, en azından engel olmasınlar.
Evet, engel olmasınlar. Korkan insanlarımız hala var ama kolonoskopi ve endoskopi biraz fazlasıyla yapılmaya başladı. Ve burada yapan branşlar da değişik branşlar yapabiliyor. Daha az tanı atlamaları neden olabilecek, tanı koymayı geciktirebilecek kolonoskopiler de yapılıyor. Hasta yoğunluğundan ötürü.
Hmm.
Ne diyorum burada?
Biraz seri üretime geçilip bazı şeyler atlanıyor. Kolonoskopi temizleyince ne düşünüyorsunuz?
Hekiminiz gerçekten bir kolonoskopi endikasyonu koyduysa da bundan kaçınmamak lazım. Dediğim gibi eskiden olmayan şeyler, daha basit cihazlar daha kısa sürelerde ve daha uyuşturarak veya uyutarak, sedatize ederek vakaları yapılıyor ve tertemiz çıkıyorlar.
Peki bu konuda çok korkmaya gerek yok diyorsunuz yani hocam?
Kolonoskopi konusunda korkmaya gerek yok ama hastalık konusunda endişelenmeye gerek var. Çünkü bazı komplikasyonları da var. Belki oraya girebiliriz hocam.
Buyurunuz. Tedavi olmazsa ya da tedavi yeterli yanıt alınmazsa ne olur hocam?
Bağırsağın yani korktuğumuz komplikasyonlarından bir tanesi hastanın bağırsağının patlaması tırnak içerisinde. Delinmesi. Evet. Tıkanması olabilir.
Nasıl olur hocam? Yani nasıl anlayacak hastamız bu durumu?
Yani hastanın tabii bağırsağın delinmesi durumunda akut batın dediğimiz karın ağrısı, şiddetli karın ağrısıyla gelen ve genel durum bozukluğuyla gelen hastanın acile gelen vakalar oluyor. O zaten hastanın onu anlamasına gerek yok. Genel kendi durumunun bozulmasını dikkate alıp kliniğe başvurması gerekiyor.
Takipli hasta böyle takipli ciddi hasta. Bir akut karın tablosuyla gelmiş. Evet. Zaten hekim arkadaş şaşırır bunu.
Evet. Eski tanısı da varsa artık düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi.
Bağırsaklarda delinme bir.
Delinme, tıkanma iki.
Tıkanma niye oluyor? Yara dokusundan, granülasyon dokusu
aynen öyle hocam. İşte daha çok kron vakalarında daha ağır vakalar oluyor kronlar. Biraz daha ağır. Onlarda inflamasyondan dolayı bağırsak duvarı yavaş yavaş kalınlaşıyor. Hatta işte birbirine yapışık hale geliyor. Yapışık hale geldiği zaman da oradan normalde çıkması gereken dışkı çıkamıyor. Dolayısıyla
kusmalarla başlıyor. Kusmayla,
evet. İleus dediğimiz tablo ortaya çıkıyor.
Peki çok ciddi iki komplikasyon. Sorun hocam?
Daha basit makatla alakalı komplikasyonlardan bahsetmiştik. Ama hastanın konforunu çok ciddi bozuyorlar bunlar. Apse, fistül, fissür dediğimiz bu üçlü paket apselerle yani o hastanın oturmasını engelleyecek ve ateşli hastalıklara sebep olabilecek problemler. Yine kronlarda daha çok görülüyor. Bir de toksik megakolon denilen ülseratif kolitte kolonun kalın bağırsağının birkaç kat büyümesi hadisesi var ki bu da ciddi problemler.
Megakolon yani kolonun mega boyutlara evet, varması. Yani
her şeyin kararı ya itidal önemli. Ne daralacak ne çok genişleyecek. İkisinde de ameliyata gidiyor bu tip vakalar.
Düzeliyorlar mı bari?
Tabii o çıkartılan segment çıkartıldıktan sonra o hastalıklı bölge çıkartıldıktan sonra hastalar düzeliyorlar. Tabii eklememiz gereken ondan sonra işte biyolojik dediğimiz ajanlar gerekiyor. Arkasından hastalığı baskılamak için.
Peki. Peki başka ne var komplikasyonlarda hocam?
Komplikasyonlar temel olarak böyle hocam. Yani komplikasyonlar bu
sayede... Bir de sistemik septomlar dediğimiz çok alakalı olduğu düşünülmeyen meseleler vardı hocam.
Ha, onlara girebiliriz.
Mesela sadece kansızlıkla gelmiş bir hastalık.
Ha, evet, kansızlıkla gelmiş olabilir. Anemisi olabilir kan sayımında. Hastayı o yönden ele alırız. Her zaman aklımızın köşesinde olur bu tip hastalıklar. Ağızda yaralar, beyaz beyaz aftlar olur hocam, bilirsiniz.
Ama böyle şimdi her hafta olan hastada korkmuş olmuyor. Bir özelliği var mı bu haftada?
Değil, değil. Hayır, daha sık olması lazım. Ama hastalığın yanında, yani başlıca hastanın karın ağrısı varsa ve işte kilo kaybı varsa, bir kronik diyaresi, ishali varsa, yanında da ağız yarası varsa, o zaman deriz ki acaba bu bir inflamatuar
hastalık. Çok teşekkür ederim. Tek başına hafta önemsemiyoruz ama.
Değil. Değil. Bunlar temel olarak şeyler.
Onun dışında eklem şikayetleri oluyor herhalde.
Eklem çok, evet. Sıklıkla gelebiliyor. Artritler olabiliyor. Yani bu hastalarımıza bizim önerdiğimiz şey, hastalığı kabullendikten sonra hastalığın belki psikolojik boyutu burada devreye girebilir. Tedaviye çünkü dirençli olabiliyor vakalar. Ben artık ne olacağım? Kanser mi olacağım hastalıktan dolayı?
Kanser oluyor sadece hocam bu arada.
Şöyle, kanser riski artıyor tabii ki bu hastalarımız. Normal popülasyona göre 10 kat artıyor risk.
10 kat
risk artıyor ama hastalarımızın kaçta kaçı kanser oluyor dersek, yani bu %1 oranında diyebiliriz.
%1
oranında.
De bir de her geçen 10 yılla birlikte bir risk artıyordu.
Tabii tabii.
Hastalığı geçiren süre dönemlerinde.
Zaten yaşlılığın getirdiği bir kanser riskinde artış var. Bir de bağırsak hastalığı eğer daha erken başlamışsa, genç yaşta başlamışsa, yaygın bir tutulum varsa bağırsak bölgesinde. Ayrıca işte ilk tedavide yoğun bir steroid kullanımı, kortizon kullanımı gerekiyorsa ve de
aslında bu kortizon kullanımının kendi yaptığı bir şey değil. Kortizon gerektirecek şiddetli hastalığı olan hasta.
Aktivitesi, evet. Vurgulama çalıştığım o. Veya perianal bölgede problemli olan hastalar varsa bunlar işte kötü prognoz dediğimiz hadiseye neden oluyorlar. Yani hastalık biraz daha kötü seyredecek demektir hastalığı.
Peki o zaman şöyle sorsak hocam soruyu. İyi prognoz belirtileri nelerdir?
Sadece ishal değil mi? Kanlı ishalle gelirse hasta, aralıklı karın ağrısı olursa bu ve de hasta bizim karşımıza 3 ayda bir geliyorsa, İlaçlarını kullanıp en başta bahsettiğimiz temel birkaç tane hapla tedavi edilebiliyorsa bu bir iyi prognozdur.
İyi tedavi ataklar sırasında mı kullanılıyor, sürekli mi kullanılıyor?
Düşük dozda sürekli.
Ha, sürekli kullanacak.
Düşük dozda sürekli. Bazı remisyon, hani 10 yıldır gelmeyen vakalar dedik ya, onlar da gerçekten ilaç gereksinimi olmayabiliyor. Onunla ilaçsız kalabiliyorlar.
O zaman altın standart yine geçerli. Hastalık yok, hasta var.
Hasta var tabii. Yani ya lağman alacak, ya tablet alacak, ya başka versiyonda bir ilaç muhtemelen alıyor olacak hasta.
Çok sevimli bir durum olmadı yani hocam.
Evet, ama daha ciddi problemler işte bahsettik ya, onlara ulaşmamak adına, hastanın daha selim gitmesi adına bu ilaçları kullanması lazım. Onun için hastalıkla barışması lazım.
Ama şimdi şöyle Enes hocam, o zaman bir kere hastalık başa geldi, yapacak bir şey yok. Sizin az önce bir mesaj isteğiniz vardı, onu bir tekrar alırız inşallah tamamını.
Eyvallah.
Ya bu hastalık benim başıma nereden geldi, isyan moduna gidip ilaç kullanmam, şunu yapmam bunu yapmam derseniz, hastalık zaten kalacak, üstüne bir de komplikasyon eklenecek.
Bir de genç hastalar dedik ya, burada inkar daha çok oluyor. Yani isyan zamanları, bir de bu hastalık benim başıma geldi, nereden geldi falan diye böyle.
Tabii 18-22 yaş diyorsunuz.
Yani olup ondan sonra hastaneden kaçan insanlar, hastalarımız olabiliyor.
Kaç sene olacak? 2 sene sonra tam enkaz olarak geri
tam
gelecek.
Tam enkaz olarak. Doğru bir vurgulama, evet. Yani öyle geleceğine, hastalığı kabullen diyoruz. Sevdiğin kişilerle paylaş diyoruz. Annenle, babanla, arkadaşlarına, sevdiğin kişilere o hastalığını bahset, izleme. Yani bu, çünkü bu tip dertler paylaştıkça azalan şeyler. Psikolojik destek alabilirsiniz. Mutlaka bir psikologla belki değerlendirilebilir vakalar. Ve de bu tip Crohn hastaları veya ülseratif kolit hastalarının grupları var. Malum bizim
dert çağındayız.
Evet. Yani artık ulaşım kolay. İster Türkiye'deki hastalarla, Crohn'lu ülseratif kolitlerle, ister dünyadaki yani.
Kuzey
Kore'dekiyle buluşabilirsiniz. Bir tıkla buluşabilirsiniz. İnternet üzerinden, hele bu genç yaş grubundaki hastalarımıza önerim. İnternete girsinler ve bu gruplarla, forumlarda vesaire tartışsınlar.
Peki hocam, genç yaş demişken mesela, hani bu biraz çocuk sağlığı hastalıklarının sorusu ama büyüme gelişmeyi de etkiliyor çocuk yaş grubunda. Peki bir yetişkin için mesela evlenmeye, çoluk çocuk sahibi olmaya mani midir?
Çok güzel bir soru. Yani bu gerçekten önemli. Bu hastanın selim gittiği yerlerden bir tanesi bu. Hastalara biz çocuk sahibi olamazsınız kesinlikle demiyoruz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Normal yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Gayet güzel çocuklarınızı doğurabilirsiniz. Sadece orada bazı ilaçlar var kullanılmamız gereken. Onlara hekiminizle paslaşarak değerlendirirsiniz. Yani normal hayatını sürdüren kronlu ülseratif kolitli vakalar çok fazla. Atletler var. Uzun maraton koşucuları var, ciddi sporcular var.
Allah Allah, tabii, profesyonel sporcular.
Profesyonel sporcular var, atletler var, tabii maraton koşucuları var. Hani ishalli birisi nasıl koşar? Yani biz en basit bir ishalde nasıl koşarız falan diyoruz.
Nasıl koşar?
Koşuyorlar. Yani bu ilaçlarla baskı altına alınmış, kontrol altına alınmış hastalıklarda çok ciddi sporcular var, başarılı sporcularımız var. Sosyal hayatta başarılı olan insanlar, profesörler vesaire bu tip hastalıklardan muzdarip olabiliyorlar. Ama hastalıkta yaşam önemli. Destek grupları önemli. İşte paylaşım önemli. Mesela birkaç tane öneri yapalım mı bu tip hastalıkta?
Buyurunuz, yani, buyurunuz. Böyle bitirerek hocam.
Bitirerek evet yapalım. Tuvaletle irtibat çok önemli. Burada tuvaletin bulunduğu yerlerde, hastaların yakın olduğu yerlere çıkmaları öneriyoruz. Mesela bir seyahate çıkacağız. Uçağa bindik. Bindi bu hasta.
Ha ne yapacak uçakta?
En azından tuvalete yakın bir yerde oturacak.
Bu kadar uçak. Ani midir yani? 30
olabilir. Evet yani burada psikolojik faktörler, utanma faktörleri devreye girmemesi adına. Evdeyken her şey çok kolay. Tuvalet vesaire her şeye ulaşım kolay. Ama hasta dışarı çıktığı zaman, sosyal hayata katıldığı zaman problemler başlıyor. Biz hastalara şey diyoruz, yedek çamaşır bulundurun yanınızda. Diyoruz. Belki ihtiyaç olabilir. Yani işte mutlaka ıslak mendil, kağıt mendil vesaire bunları bulundurun diyoruz. Ve restoranlarda, dışarı gideceği yerlerde mutlaka tuvalete yakın veya tuvalete olan yerleri tercih etmelerini öneriyoruz.
Bu enteresan. Şimdi hayat çok kısıtlı. Bir şey söylediniz Enes hocam ya.
Değil hocam. Tuvalet yani bu hastalar için önemli. Çünkü ne zaman dışkılama sıklığının artacağı belli olmaz. Böyle bir durumda da mutlaka yedek şeylerine dikkat etsin.
Sıkıntı yaşamamak açısından.
Bu da farkındalığı arttırıyor aslında. Bu vermek istediğim mesaj bu. Beslenme önerileri yapabiliriz bu inflamatuar bağırsak hastalıklarında. Küçük porsiyonlar, özellikle büyük büyük böyle hacimli gıdalar yiyeceklerine küçük porsiyonlarda yemelerini istiyoruz. Küçük bir sık diyoruz ya. Bu hastalarda gerçekten küçük porsiyonlar önemli. Yağ alımını azaltın diyoruz. Margarin özellikle kullanmayın diyoruz. Şekerli gıdalardan uzak durun diyoruz. Şekerli gıdalar, işlenmiş ürünlerden uzak durun. Pastırma vesaire gıdalardan. Bunlar gazı arttırırlar, bağırsak florasını bozabilirler.
Peki.
Süt ve süt ürünlerine dikkat edin diyoruz. Pek kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü laktoz intoleransıyla birlikte olabiliyor bu tip hastalıklar.
Sebep-sonuç ilişkisi olarak?
Evet, olabiliyor. Yani eğer çok süt ürünleri kullanılacaksa ki kalsiyum desteği burada önemli. Laktozsuz sütler veya yoğurt öneriyoruz hastalarımıza.
Tamam.
Baharatlı gıdalardan
kaçının diyoruz.
Kaçının diyoruz. Kızartmalardan özellikle kaçının diyoruz. Ve sebzeler noktasında da çiğ tüketmeyin.
Pişmişleri
tüketin diyoruz. Bol sıvı kullansınlar. Ve alevlenme sırasında özellikle ishalin arttığı dönemlerde, karın ağrısının arttığı dönemlerde, ateşli dönemlerde gıda yiyecekken, yani bağırsağı burada dinlendirmek önemli, hastalara püre şeklinde gıda alımını öneriyoruz.
Peki Enes hocam çok teşekkür ediyoruz. Hani böyle çok da farkında olmadığımız, başına gelenin bildiği, dert edenin dertlendiği bir hastalıktan bahsettiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Nefes Saat'te bu haftaki program konumuz Enes Ali Kurt idi. Kendisine inflamatuar bağırsak hastalıkları, geçmeyen ishaller, uzayan ishallerden bahsettik. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık.
Hocam ben
sevgili
teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenlerimiz kalın sağlıcakla.